podcast dinle.
Değerli hocam, Sokrat'la ilgili söylemek istediğimiz şeyler var mı? Bu konuyla ilgili ekleyeceğimiz şeyler var mı? Yoksa direkt Plato'ya mı geçelim?
Efendim, Sokrates'i atlarsak sonra bizi fena halde teper herhalde öbür taraftan. Onun için biz muhakkak bu üstada temas etmek zorundayız. Efendim yine iyi akşamlar dileyerek söze başlayalım. Sokrates bilgelikten felsefeye geçişin hudut taşıdır yahut köprüsüdür diyebiliriz. Bahusus kavrama yüklenen ilk kişidir. Daha önceki bilgelerde kavram çalışması var mıydı? Belli belirsiz vardı. Birçok başka konunun yanında kavrama da temas ettiklerini görüyoruz. Ama kavramı tekeline alan, kendini bütünlüğüyle kavrama veren ilk kişidir. Bu felsefenin özü demek olan metafiziğe gidişin cümle kapısıdır. Metafiziği ben bir kavram mühendisliği gibi görürüm. Dediğim gibi bu mühendisliğin ilk çarpıcı örneği yahut da ilk kavram mühendisi Sokrates'tir. Felsefe yahut felsefi tutum hiçbir şeyi yoklamadan, sınamadan kabul etmemeyi beraberinde getirir. Ez cümle eleştiri dediğimiz olay felsefenin giriş kapısıdır. Bu iki kapı yani kavram araştırması ve eleştiri olayı Sokrates'te çok ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Çok ağırlıklı demek bile fuzuli, sadece bunun üzerinde durur. Bunun üzerinde çalışır. Deneyini, sınamalarını sokakta yapar, meydanda yapar. Bu belki onun toplumsal arka planının da gereğidir. 469'da orta sınıf bir ailenin çocuğu, Atina vatandaşı olan bir babanın oğlu olarak dünyaya gelir. Hep bu zaten söylenen, tekrarlanan bir olaydır. İşte babası taş ustasıdır. Taş ustası derken taşlı yapılarda çalışan, usta olan bir kişi zaman zaman da heykel de imal ediyor. Yunan'da güzel sanatlar ile zanaat iç içe yürüyen olaylar.
Tekne dediğimiz.
Tekne dedikleri olay da hem güzel sanatlar anlamı vardır hem de bayağı bildiğimiz yararı bulunan işlerin görülmesi, taş işçiliğinin.
Zanaatla sanat, sanat iç içe.
İç içe, iç içe, evet. İç içe. Yani salt, heykel tıraş vardır. Öbür tarafta da taşları kıran, işte onlarla duvar ören, bina inşa eden adamların ayrımı yok. Bunlar bir bütün olarak görülüyorlar. Sanat son derece içleştirilmiş bir olaydı Yunan, özellikle de Atina'da. Yunan'ın genelinde ama özellikle Atina'da mesela ayrı bir şiir sanatı yok. O konuşmaya, hitaba yedirilmiş bir olaydır.
Biraz böyle edebiyatın içinde bir şey midir? Şiirde, şeyde, evet. Müzikte falan.
Daha sonraları gördüğümüz büyük edebiyat dünyaları da bu örneğin tekrarlandığını görüyoruz. Hint'te, bizde Osmanlı'da, Araplarda, özellikle de İran'da şiir hayatın bir parçası haline geliyor. Dediğim gibi özellikle İran'da gördüğümüz bir olaydır. Şiraz'da mesela her gece saat 7'de, her akşam 7'de meydanda şiir resitali vardır. Nasıl ki İngiltere'de Hyde Park'ta her cumartesi hala devam ediyor bilmiyorum ama gençliğimde vardı bu. Önüne gelen bir kürsüye çıkar Hyde Park'ta siyasi bir nutuk irad eder. Orada ibaret kalır. Başka yerde siyaset konuşulmazdı İngiltere'de. Mecliste ve şeyde Hyde Park'ın o dediğim yöresinde para ödüyor mu ödemiyor mu onu da bilmiyorum. Bir adam kürsüye çıkıyor. Bazen iki kişi üç kişi oluyor dinleyen. Bazen çok geniş bir kalabalık. Herkes istediğini söyleyebiliyordu. İngiltere bir krallık olmakla birlikte krala küfreden adamlar da çıkıyordu. Biraz ötede Buckingham Sarayı var. Yere batsın işte namussuzlar şunlar bunlar diğer adamlar orada nutuk irade ediyorlardı. Bunun şiir olarak paralelini Şiraz'da görüyoruz. Adam çıkıyor kürsüye. Önce tabii hafızdan bu bir çeşit kelime-i şehadet gibi bir şey. Muhakkak bir kere hafızdan bir şey okuması lazım. Beyt okuyacak. Ondan sonra kendi şiirine geçer. Yunan'da da bu şiirin hayata yedirilme olayı o derecelere varıyor ki mesela siyasi nutuklarda büyük ölçüde manzumdur. Nesir değil, manzum olarak hitap ediyor. Eflatun'un söyleşileri de manzumdur. Çok zor bir şey olması lazım. Niye? İnsanları daha etkileyebiliyorsunuz. Şiarvari, sloganvari konuştuğun vakit ki onun içinde nazım vardır. Her nazım şiir değildir. Ama şiire giden yoldur nazım. Kafiyeli, vezinli bir ifade tarzı. Tamam mı? Mesela Perikles'in konuşmaları böyle. Dediğim gibi Eflatun'un şeyleri böyle, söyleşileri. Daha sonra geleceğiz de, madem açıldı burada konu, bir dil şaheseridir. Söyleşiler, diyaloglar. Sokrates böyle orta halli bir ailenin, vatandaş bir ailenin annesi de dediğim gibi ebedir. Böyle bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Öyle bolluk içinde yetişmiyor ama aç da kalmıyor çocukluğunda. Ve genç yaşta asker oluyor. Kendi isteğiyle mi yoksa zorla mı gidiyor onu bilmiyoruz. Çünkü o sıralarda onun yetişme çağında Pelopones harpleri devam ediyor. Isparta'yla. Ve 33 yıl asker oluyor. Bilfiil muharebelere katılıyor ve ünleniyor. Kahramanlıklarıyla, yiğitliğiyle ünlü bir kişi oluyor. Harpteki yararlılıklarıyla. Aşırı bir adam. Aşırı çirkin. Aşırı hareketli. Aşırı içiyor. Doğru yalan bilmiyoruz. Bir fıçı şarabı bitirdiği söylenir. Ama sarhoş olmaz. Daha sonra askerlikten sonra felsefeye intisap ettikten sonra içkiyi kesiyor. İçmiyor artık. Bu şölenlerde, Eflatun'un bahsettiği şölenlerde, hani şeylerin, söyleşilerin vuku bulduğu mahallerde içiyor mu içmiyor mu bilmiyoruz. Yunan'ın en önemli, özellikle de Atina'nın en önemli özelliği ölçülülük. Sofrosyne, basiret. Buna olağanüstü önem veriyorlar. En ayıp olaylardan biri, istenmeyen, reddedilen olaylardan biri sarhoşluktur. Bu anlamda, yani sarhoşluğu önlemek için mutlak surette şaraba su katarlar. Sulu içerler. Hafifletmek için. En bol bulunan o coğrafyada yemiş üzüm. Bu yüzden şaraba çok talim ediyorlar. Bir üzüm zeytin diyarı. Biz de burada Anadolu'dan tanıyoruz, biliyoruz. Yani Ege bölgesi, Ege'ye kıyı olan yerlerde biten, başta gelen bitki bu. Ve bunlar kutsal kabul edilirler. Nasıl Araplarda hurma kutsal görülüyorsa, başka bir takım coğrafyalarda elma öyle görünüyorsa, burada da kutsal addolunan üzüm ve şeydir.
Zeytin.
Zeytindir. Defne de çok önemlidir ama defne, yani bizzat yenilmiyor. Yemeklere tat versin diye katılıyor. Bir de defneden taç örüyorlar. Çok başarılı sporcuların başına geçiriyorlar. Özellikle olimpiyatlarda ve Atinalılar arası yarışmalarda birinci gelenler.
Kimi yarışmalarda da hocam böyle bir testi zeytinyağı kazanana şey yaparlarmış, hediye ederlermiş.
Çok önemli. Yani zeytinyağın önemini altınla falan ölçebilirsin. O derece. Çünkü ondan çok yararlanıyorlar. Besin olarak, ilaç olarak, makine yağı olarak şey yapıyorlar. Sokrates'in dönemi aşırı bunalımlı bir devirdir. Aşırı bunalım çağıdır. İlk defa karşılarına çıkan Yunanlı olmayan bir düşman var. Persler. O sırada tabii daha bu hayatta değil ama Pers harplerinin artçı depremleri, sarsıntıları devam ediyor. 69'da doğuyor. Pers harpleri 90'da, 1490'da ve 80'de olan olaylardır. Bunların şeyleri sürüyor. Yol açtıkları bunalımlar. Yetmiyormuş gibi 30 yıl sürecek Pelopones harbi patlak veriyor. Bu bunalımlı dönemde büyüyor, delikanlı oluyor. Atina bütün Yunan'dan farklı bir konuma geçiyor. Bu konumdan uzun boylu bahsettik. Siyaset ve iktisat yönünden, kültür hayatı bakımından söz ettik. Bir tarım toplumundan çıkıyor Atina. Tamamıyla tarıma yönelik bir toplumken ticaret, maliye ve sanayiye geçiyor. Sanayi ortaya çıkıyor. Bundan da uzun boylu söz etmiştik. Bunların yarattığı çok önemli sarsıntılar var toplum içinde. Alışılmış geleneksel adet anane hızla yerini nevzuhur değerlere bırakmaya başlıyor. Bunların başında para, servet ve aşırı refah hadisesi çıkıyor başımıza.
Ve bireycilik dediğimiz.
Bunun getirdiği bireycilik var. Evet. Bunun getirdiği bireycilik var. Sokrates'in böyle bir çağda felsefenin temel taşlarını koyması ileriki dönemlerde felsefenin bunalım çağlarında ortaya çıktığına dair bir kanaatin beslenmesine yol açmıştır.
Doğru bir kanaat midir bu? Diğer çağlar için düşündüğümüzde.
Önemli ölçüde doğru. Önemli ölçüde diyorum, her zaman olmayabilir ama genellikle böyle olmuştur. Orta çağda Avrupa'da nispi bir istikrar var. Sakin sularda. O günlerde de Avrupa'da felsefe yapılmış. O bakımdan ille bunalım çağlarında ortaya çıkar diyemiyoruz. Önemli ölçüde bunalım çağının bir verisidir. Neden? Ona da isterseniz ileride gelelim. Nedenine. Dönelim biz tekrar Sokrates'in hayat yoluna. İlk hocası daha önce bahsettik, Parmenides'ti. Çok genç bir yaştaydı Sokrates. Parmenides Atina'ya geldiğinde yaşlı bir adamdı. Yaşını başını almış. Adeta yaşlı bir delikanlı diyebiliriz. Verilen tarifler bunu bize gösteriyor. Boylu, poslu, yapılı, ak sakallı, ak saçlı bir adam. Çok önemli bir nokta da şudur. Yunan'da, bu arada Atina'da asil zadeler kuzeyli tiptedirler. Yani Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan insanların, Germenlerin tiplerinde olduklarını sanıyoruz. Verilen tasvirler heykeller, resimler böyle gösteriyor. Halk Akdeniz tipi olması lazım. Bu ...18. 19. yüzyılda Avrupa'da kendini gösteren kuzeyliliğe vurguda bulunan ırkçılığın bir tezahürü müdür? Bize Yunan'ı tasvir eden İngiliz, Alman, işte ne bileyim Fransız, Danimarkalı, Flemenkli düşünürlerin, filozofların, işte sanat tarihçilerinin filan taraflı bir ifadesi midir? Yoksa gerçekten de böyle miydi tam bilmiyoruz.
Hocam bunun bir karşılığını Hint'te de görmedik mi? O kuzeyden gelen kavimler giriyorlar Hint'e, oranın yerlilerini ezmeye başlayıp kendilerini aristokratik.
Hint'te doğal bir şey bu. Dravidler zencidirler. Hint Avrupalılar kuzeyden geliyorlar, Ariler. Ama Yunan'da Hint Avrupalılar, Ariler Yunan'a girdiklerinde Yunan'ın yerli koyu tenli bir halkı var mıydı? Bilmiyoruz. Yani Arilerin Yunan'a gelişleri 2. binin başlarına değil geri gidiyor. Bunlardan bahsetti işte Mikenler, şunlar bunlar vesaire. Hint'teki gibi bir çok keskin bir ırk farkının olmaması lazım. Ama tekrar ediyorum, gerek bize Yunan'ı anlatan Avrupalı araştırmacılar, düşünürler böyle bir resim sundukları gibi Yunan'dan kalma heykeller, resimler ortalama adamı vermiyor. Sokaktaki adamı bize yansıtmıyor. O bizim tahminimiz. Bu Akdeniz'de olmalı diyoruz. Şeyde biliyoruz daha sonra Roma'da Akdeniz tipli adamlar olduklarını biliyoruz. Hatta Romalıların kuzeyli insanlarla karşılaşmada ne kadar şaşırdıklarını da tanıyoruz. Bunların bize o kuzeyli adamları bir tasvir edişleri var. Kendileri öyle değil. Bundan ötürü çok şaşırıyorlar. Hatta gözleri korkuyor. Dev gibi adamlar işte. Sarı saçlı, kızıl saçlı, ak tenli, renkli gözlü filan adamlar. Yunan'da böyle kuzeyliğe dair çok açık bir ifade yok. Sadece Aristoteles bir yerde Nikomakos ahlakında olacak, yanlış hatırlamıyorsam, yahut da politikada olacak. Tuna'nın ötesinde işte sarışın, ak tenli filan insanlar var diye bir cümlesi geçiyor. Onların aklı çok durgundur diyor. Çünkü kan yürekten beyne gidinceye kadar donuyor soğukta.
İklimle açıklıyor.
İklimle açıklıyor. Güneyde de zencilerde de düşünmek kısıtlıdır diyor. Çünkü buharlaşır. O kan buharlaşır. Aklın, beynin gereksediği sıvı kana kavuşamıyor her iki durumda da. Böyle bir açıklaması var. Yani en ideal insan Akdeniz insanıdır Aristoteles'e göre, özellikle de Yunanlıdır.
Hocam demin o Yunan heykellerinden bahsederken dediniz ya, hani kuzeyli tipi var o heykellerde. Şimdi o heykeller sanatçıları tarafından yani ideal güzellik anlayışına göre yapılmış olamaz mı? Yani hani olmayan bir şey ama böyle olması gerekiyor gibi bir algıyla yapılmış olabilir mi?
Örneği nerede? Sen bir heykel dökerken, yontarken, resim çizerken bir örneğin olması lazım.
Yok, örneğim insan olur ama hani bundan daha güzel, daha iyi, daha böyle.
Örneğin yoksa o daha güzeli nasıl tasavvur edeceksin? Bir örneği olması lazım.
Ama örneğim işte insan. Hani güzel, daha güzeli. Hani
yoksa.
Güzelken daha güzele gidemez miyim?
O tip insan yoksa o ortamda onu nasıl resmetsin? Kafasında nasıl canlandırsın? Görmen lazım böyle bir insanı ki o onu esas alasın. İşte dediğin gibi tanrıları da öyle yapıyorlar. Tanrıların heykelleri tipik kuzeyli insandır. Buna dayanarak da, bu da çok ilgi çekici, belki daha önce bahsettim. Nazilerin, nasyonal sosyalistlerin ideal insan tipi hep bu Yunanlar, Yunan heykellerinden geliyor. Yani kendi önlerinde öyle bir örnek var tabii, kendi insanların da tiplemesi bu ama önemli ölçüde Yunan'ı örnek alıyorlar, Yunan heykeltıraşlığını ve Yunan'ı koyacak yer bulamıyorlar. İşte diyorlar ki onlar her bakımdan halis ariydiler. Hem maddeten, bedenen, hem de manen, akıl bakımından da. Her neyse, Sokrates'in dışında gördüğümüz, rastladığımız bilgelerde, özellikle de Eflatun'da o kuzeyli tipini görüyoruz. O canlandırılmış. Aristoteles'i katamayız. O da Aristoteles de asilzade değildi. Toplumun bir üst kesiminden geliyor ama asilzade değil.
Hekim çocuğu galiba, değil mi?
Evet, yani babası memur diyelim. Sokrates daha da alt tabakadan gelen bir adam. Ve onda halkın genel tiplemesine uygun bir şekil buluyoruz. Sokrates'te. Sokrates'in aşırılıklarını bir tarafa bırakırsak, yaşama tarzı da çok olağandır. İnsanlar genelde nasıl yaşıyorlarsa öyle yaşıyor. Yani evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor, ondan sonra sapıtıyor. Felsefeye kendini veriyor, çalışmıyor, etmiyor. Yani ailesinin maişetini temin etmiyor. Bütün yük karısının üzerine.
Geçimi nasıl sağlıyor bunu?
Karısı sağlıyor. Karısı zengin bir ailenin kızı. Ondan kalan bir gelir var. Kıt kanaat geçiniyorlar. Ondan sonra
bu yönüyle çekilmez bir adam aslında.
Kendisi de söylüyor zaten.
Ha, öyle mi?
Kendisi söylüyor. Yani Xantippe'yi yerden yere çalan, cadılaştıranlar hep Sokrates'in arkadaşları. Sokrates hiçbir zaman karısını kötülemiyor. Tam tersine Atina'da kadının yeri eşyakinden bile aşağıyken, seviye itibariyle kadına aşırı değer yüklüyor. Ve felsefeyi kadınsı bir iş olarak karşımıza çıkarıyor. Doğurma var. Ben diyor annem gibi ebeyim. fikir ebesi. Annesi çocuk ebesi, bu kendisi fikir ebesi.
Manevi ebe.
Manevi ebe. Evet. Düşünce ebesi. Ne derseniz deyin. Ve o kavramlardan babası gibi, babası taş ustası ya, babası gibi inşaatlar meydana getiriyor. İnşaatlar meydana getiriyor. İki iş yapıyor. Hem doğurtuyor hem de oradan felsefenin asıl işi demek olan yapılanmaları ortaya çıkıyor. Kavramları doğurtmakla kalmıyorsun.
Şekil de veriyor.
Şekil veriyorsun, evet. Şekil, Yunan'ın en önemli tutkusu. Her şey biçimden ibaret. Her şey biçimden.
Estetik de buradan.
Biçim olmadı mı hiçlik var demektir. Ve maddelerin, malzemenin biçim kazanmasında ana iş, başta gelen iş yasalılıktır. Yasa ve biçim yoksa hiçlik var demek. Yasaya uymak insan olmanın başta gelen ödevidir. İnsan olan bir varlık yasaya uyar.
Bu geçen bölüm anlattığınız zorunlulukla ilgili. Bağlantılı şey.
Herakleitos öyle diyor. Tanrı koyduğu yasaları aşamaz. Koyduğu yasalara bağlı kalmak mecburiyetindedir. Yani Tanrı kendisini bağlıyor. Neye? Koyduğu yasalara.
Güneş bile sınırlarını aşarsa İşte ona haddini bildirir daimonlar diye de bir fragmanı vardı galiba. Evet.
O yasalılığı bize bildirme işi logostur. Bütün insanlarda logos vardır diyor Herakleitos. Ama bunlara kulak verenler pek azdır. Adeta bir ayet. Biz bütün insanlara akıl verdik ama pek azı buna kulak vermektedir. Buna uymaktadır. İşte o yasa sana hayır işlemeyi emreder. Oinomia, hayırlı yasa yahut hayırlı yasalılık. Hayırlı yasalılık. Hayırlı yasalılığın hüküm sürdüğü ortam toplumdur.
Hocam bu hayırlı yasalılığın da bizdeki karşılığı bu emril bin maruf, nehil bin münker dediğimiz
evet. Şey. Toplumdur. toplumun dışında insan var olamaz. Var olma şartı toplumdadır. Bu toplumu oinomia, hayırlı yasa toplumunu Eflatun devlet olarak bize tarif edecektir. Sokrates toplumsal varlık olmamızı derpiş eden, öngören kavramları ele almaktadır. Bunları insanlar arasında nice yaygın olduğunu, sen ne anlıyorsun, sen ne anlıyorsun, sen ne anlıyorsun, ben ne anlıyorum. Bunu yokluyor. Bunu sınıyor. Edep kavramlarını ve burada çok lafı uzatmadan özet olarak koyalım. Bu kavramlar arasında bir birlik varsa, ortak anlama durumu varsa, bu bir mucizedir. Hiçbir şekilde belli bir kavramın hepimiz tarafından ortak anlaşılmasını gerektirecek mantık esası yoktur. Basiretten ne anlıyorsun? Sen ne anlıyorsun? O ne anlıyor? Bu ne anlıyor? Şu ne anlıyor? Ortaksal anlamalarımız bunu yokluyor. Bunu sınıyor. Seni istediği cevabı vermene, kendi istediği cevabı senden almak için sana oynadığı oyunlar var. Mantık oyunları var.
Bu ironi dediğin.
İroni bu da budur.
Bunu alay diye çevirirler ama alay değil değil mi hocam?
Hayır canım. Anlamadıktan sonra öyle kalır tabii, alay gibi kalır. Sarkazm alaydır. Sokrates'te sarkazm yok. Mesela şeyde var. Diogenes'te var. Çünkü Diogenes yıkıcı bir adamdır. Sokrates yapıcı bir adamdır.
Ama Sokrates de öncesinde yıkıyor. Değil mi?
Sokrates yıkmıyor. Doğruyu ortaya çıkarıyor. İşte doğru budur. Sen de tasdik ediyorsun, sen de ediyorsun, o da ediyor, ben de ediyorum. Demek ki önceki kullanımlar yanlıştılar.
Yani o yanlış şeyleri yıkıyor, onu demek
istiyor. O yanlışlara bel bağlamış insanlar ahlaksızdır. En hataya sevk edici bilgi, kavramlar arasında kurduğumuz bağlardan bilgiye geliyoruz. Kavramın kendisi bizi anlama götürüyor. Bundan bahsetmiştik. Anlama götürüyor işte. Kitap nedir? Bu ne sorusunu da söyledik. Daha geleceğiz, tekrar geleceğiz ona. Metafiziktir. Ne sorusu? Bunun cevabı, bu sorunun cevabı sana, ona, buna, şuna ortaksa o kavram, kavramlar tarif edilirler, tasvir olmazlar. Kavramın dediğim gibi doğrudan temsilcisi yoktur karşımızda. Örnekleri var. Kitaplardan biri budur. Öbürü budur. Bunlar özdeş midirler? Hayır. Burada bir kitap vardır vesaire. Orada kitaplar vardır. Kitap kavramının düz ayak karşılığı yoktur. Hiçbir şey yok. Örnekleri vardır işte. Bunlar bu bir kitaba örnektir. O bir örnektir. O bir örnektir vesaire. Örneği olmayan kavramlar. Tekrar ediyorum. Edep kavramları. Bu edebin mantıkça işlenmesinden ahlak ortaya çıkacaktır.
Hocam bu arada bu sizin kitabınızı da tanıtalım bu vesileyle. Bu nedir sorusuna dair işte hocanın bayağı böyle bir ne demek olduğunu anlattığı bir kitap. İzleyicilerimiz için şunu tanıtalım.
Edep kavramları arasında ortaklık kurulamıyorsa ortak sonuçlar alınamıyorsa o takdirde toplum ve nihayet devlet vücut bulamaz. Anlaşma imkanını bulamayız. Anlatabiliyor muyum? Hayvanlardan farklı olarak insanlar iç güdü babından bir araya gelemiyorlar. İçgüdüsü yok çünkü. Edep kavramlarının hepsi insana mahsustur. Fedakarlık. İşte toplumsal dayanışmayı sağlamak için var olan bir kavramdır der evrimciler. Yani bu insanın maneviyatıyla filan alakası yok. Düpedüz genetik, evolütif bir hadisedir. Değildir kardeşim. Neden değildir? Bana bırakılmış bir şeydir. Bana kalmışsa bunun genetik, evrimsel bir tarafı olmaz.
Özgürlüğün alanı olur değil
tabii
mi?
Tabii ben istersem fedakar olurum, istemezsem olmaz. İrade olayıdır. Aklım buna karar veriyorsa, sen bunu böyle yapacaksın diyorsa içimdeki ses, Sokrates'in daimon dediği, o vicdan böyle yapacaksın diyorsa yapıyorum. Bunu dışarıdan bir güç bana kabul ettirmiyor. Biz her zaman bizde hayvanlar olmuştur evde. Her çeşit beslemişimdir. Yanan garajdan, bu kirada oturuyorduk. Bizim evin bir garajı vardı. Orada ufak bir yangın çıktıydı falan. Neyse. Oradan yavrusunu kaptığı gibi çıkardı. Yanma pahasına. Vay fedakar anne. Aynı kedi bir yahut iki yıl sonra doğurduğu yavruyu kılıyla, kuyruğuyla, ıvırıyla, zıvırıyla yedi. Öldürdü, yedi. O yavru doğduğunda, bir gün önce mi ne doğduğunda yahut da birkaç gün sonra sakat olduğunu anladık. Sakat doğmuş bir yavruydu. Evrim babından yaşarlığı olmayan bir hayvandı. Ve bunu götürdü. Ne oldu şimdi fedakar anne? Ha diyeceksin ki insanlarda da toplumun etkisi var. Ispartalılar yeni doğmuş sakat çocuğu ölüme terk ederler veya atarlardı. Bir şeyin genetik, evrimsel olması için sabit kalması lazım.
Bir de değerin olmaması gerekir hocam.
Sabit kalması gerekir. Yani kedi olalı sakat doğan yavrusunu yiyorsa, bazısı yiyor, bazısı yemiyor. Öyle değil. Mutlaka yiyorsa o genetik ve evrimseldir. Tamam mı? İnsandan yavrularını şey alan, sakat doğan çocuklarını ölüme terk eden toplumların yanı sıra böyle yapmayan toplumlar da var. Bu takdirde bu genetik değildir. Anlatabiliyor muyum? Değişkenliği kabul etmiyor genetik. Çünkü mekanik bir olaydır. Mekanik, organik bir olaydır. O senin isteğinin dışında cereyan etmek. Bunun en güzel örneği de zaten dillerdeki çeşitliliktir. Ve hatta zaman içinde değişmesi olayıdır. Genetikte senin iradene bağlı olmayan mutasyon çeşidinden değişikliklerin dışında değişme ortaya çıkmaz. Sana bağlı değildir o. Yani hiçbir canlıya bağlı değil mutasyon olayı, değişim olayı. İnsan kendi isteğiyle, ki işte demin dedim iradedir bu, aklın gerektirdiği bir olaydır. Kendi isteğiyle değiştiriyor durumunu veya değiştirmiyor. Bunu ayarlamak son derece zor bir iştir. Sokrates'in önünde iki çarpıcı örnek var. Bir, yaşadığı, bağlı bulunduğu Atina'sı var. Bir de karşısında Isparta var. Taban tabana zıt iki düzen. Bunlardan hangisi daha hayırlı? Yerine göre Isparta, yerine göre de Atina. Ama Sokrates iki şeye de çok karşı. Göreciliğe, relativizme ve mutlaklaştırmaya. Bu da felsefenin vazgeçilmez düsturu olacaktır. Her şeye göreli gözlüklerle bakmak veya tam zıttı şeye kaymak, mutlakçılığa kaymak.
Aristo tam ortacıdır mesela.
Ortasını bulmak, orta yol. Orta yol adeta sırat-ı müstakime benzer bir anlayış geliştirir Sokrates.
Hocam bu diyalektikte de sonuçtaki o sentez bir nevi orta yol değil mi zaten? Bir nevi, hani birebir değil de.
Bu bozulması gereken bozulması ve ondan sonra tamiri gerekir. Böyle bir çember olarak düşünürsek diyalektiği, şu inceleme amaçlı bozmadır. Çözümleme. Analiz. Sana verilen maddi yahut fikri bir değeri kuruluşunu, iç yapısını inceliyorsun ve bu maksatla parçalıyorsun. O değeri parçalıyorsun. O parçalamada bırakırsan, yeniden onu inşa etmezsen, yani birleştirime, sentez, buna geçmiyorsan, şu yarıdan ibaret bırakıyorsan, bu yıkıcılıktır. Tamamlıyorsan bu tam manasıyla bir eleştiridir. Biz tabii bütün bu kavramları tanımadığımızdan abuk subuk kullanıyoruz saçma sapan. Eleştiriyi çoğu kere Türkçe'de yıkıcılıkla anlamdaş kullanıyoruz. Halbuki eleştiride yıkmak olduğu gibi yeniden inşa da söz konusudur. Burası olumsuz, bu taraf olumlu. Bunu bütünlemek zorundasın. Kritik, Yunanca'da kritike tam karşılığı değildir. Çünkü kritike yargıdır. Yargı demektir. Bu işlemi tamamladığında ortaya yargı çıkıyor. Bu budur. Bu şöyledir. Babından önce bunu alıyorum, inceliyorum. Özelliklerini ortaya çıkarıyorum. Şunun. Sonra buna geçiyorum. Dış görünüş itibariyle benziyorlar. Bunu inceliyorum. Kurucu unsurlarına ayrıştırıyorum. Ve işte öbür şeyleri de gene aynı biçimde çözümlüyorum. Arkasından ortak bir tasvir sunabiliyorsam, tarif, yanlış söyledim, özür dilerim, tarif sunabiliyorsam, kitap şöyle şöyle şöyledir, nokta. İşte bu bir yargıdır, bir kritikedir. Tamam mı? İzlediğim yöntem nedir? Diyalektiktir. Var olandan hareket ediyorum ama var olanı söze dönüştürüyorum. Logos'a.
Var olandan varlığa gitmeye çalışıyorum.
Var olandan varlığa gidiyorum. Bir var olanın kurucu unsurlarına ayrıştırılması çözümlemedir. Bütünüyle bu ele aldığım var olanları çözümleme sonucu ve oradan yeniden bir inşaya geçmem ortak bir tarife tabi tutmam tümden geniş ve tüme varıştır. Deduksiyon, induksiyon, tüme varış ve tümden geniştir. Önce tüme varışı gerçekleştirmem gerekir ki daha ileride benzer var olanlarla karşılaştığımda tümden gelişi, yani ben ağaç kavramını biliyorum. Bir coğrafyaya gidiyorum, bir ülkeye geliyorum. Baobab ağacıyla karşılaşıyorum. Daha önce hiç görmediğim bir şey. O ağacı çözümlüyorum. Baobab ağacını. Benim ağaç kavramından beklediğimi veriyorsa bu çözümlemem, o takdirde o da bir ağaçtır. Mesela
bu dediğiniz örnekte tümden geliyorum mesela, evet, değil mi hocam?
Mesela şeyde çok böyle kontrpiyede kalmıştım, ters ayakta. Bambuyu gördüğümde. Ot mudur, ağaç mıdır? Ben çözemedim onu. Her ne kadar ben vaktiyle bitki bilim tahsili görmüşsem de botanik, o işin içine çıkamadım. Ve orada gördüğüm, rastladığım bir yerliye sordum. Oranın yerlisi bir adama, Borneo'da. Bu dedim, ağaç mı, ot mu? Ağaç dedi. Şimdi Sokrates olsaydı bana ağacı tarif et derdim. Ama hem benim dilim ona yetmiyordu, hem de ukalalık edip de adamın canını sıkmayayım dedim. Ve o onun o şeysini esas kabul etti.
Hocam Allah korusun, size de baldıran zehrini içirebilirler.
O zaman tüme varamazlık. Değerli hocam, maalesef yine ben,
evet,
bölen olarak araya giriyorum ama hiç istemediğim halde.
Bir bölen, bir de ne vardı? Bütünleyen mi vardı?
Bütünleyen vardı hocam. Hmm.
Bir zamanlar, ama o günleri siz görmediniz canım. Bülent Ecevit ile Süleyman Demirel devirlerine size tarihtir. Benim yaşanmış bir olaydı. Evet, bu vesileyle iyi geceler dileyelim ve haftaya bakalım kısmetse Sokrates'ten Eflatun'a geçelim. Podcast dinle.